Ayrım 20.
Akşamları uyumadan önce kamp ateşinin etrafında toplanıp kendi aralarında konuşmayı gelenek haline getirmişlerdi. General Custer'dan başlayarak tüm komutanları çekiştirirlerdi. Craig, generalin adamların arasında hiç sevilmediğini görünce epey şaşırmıştı. C birliğine komuta eden kardeşi Tom Custer çok daha fazla seviliyordu ama adamların en nefret ettiği komutan yüzbaşı Acton'dı. Craig de adamlarla aynı hisleri paylaşıyordu. Acton orduya 10 yıl önceki iç savaşın hemen ardından katılmış ve 7. Süvari Alayı'nda General Custer'ın gölgesinde yükselmişti. Doğu'nun zengin ailelerinden birinin evladıydı. Acımasız yüz hatları olan ince dudaklı zayıf bir adamdı. Çavuş dedi Acton, demek tutsağınız bu, bakalım neler biliyormuş. Vahşinin dilini konuşuyor musun diye sordu sonra Craig'e. İzci başını salladı. Kim olduğunu, hangi kabileden olduğunu ve Sioux'ların çoğunluğunun bulunduğu yeri öğrenmek istiyorum, derhal. Craig, bizon derisinin üzerinde yatan kıza doğru eğildi. El hareketlerini kullanarak Cheyenne dilini konuşmaya başladı. Düzlük kızılderililerinin kısıtlı kelime hazineleri olduğu için anlamı tam olarak verebilmek ancak el hareketlerinin yardımı sayesinde oluyordu. Bana adını söyle kız, kimse sana bir zarar vermeyecek. Bana yumuşakça konuşan rüzgar derler, dedi kız. Süvariler ayakta durmuş dinliyordu. Söylediklerinin tek kelimesini bile anlamıyorlar, kızın başını sallamasını izliyorlardı. Sonunda Craig doğruldu. İsmi fısıldayan rüzgarmış yüzbaşı. Kuzey Çayenler'den, ailesi Uzun Geyik kabilesinden. Çavuşun bu sabah yok ettiği kamp ailesine aitmiş. Ailede babası da dahil olmak üzere 10 erkek varmış ve hepsi de avdaymış. Rosebud'un doğusunda antilop ve geyik avlıyorlarmış. Ya Sioux'ların çoğunluğu neredeymiş? Sioux'ları görmediğini söylüyor. Ailesi güneyden, Tang Irmağı'ndan gelmiş. Yanlarında başka Cheyenne'ler varmış ama haftalar önce ayrılmışlar. Uzun geyik başkalarıyla birlikte avlanmayı sevmezmiş. Yüzbaşı Acton kızın sargılı bacağına baktıktan sonra eğilip şiddetle sıktı. Kız ani bir soluk aldı ama çığlık atmadı. Belki biraz teşvik işe yarar, dedi Acton. Çavuş sırıttı. Craig uzanıp yüzbaşının bileğini tuttu ve kızın bacağından uzaklaştırdı. İşe yaramaz yüzbaşı, dedi. Bana bütün bildiklerini söyledi zaten. Sioux'lar bizim geldiğimiz yön olan kuzeyde değilse, doğuda ve güneyde de değillerse batıda olmalılar. Generale bunu iletebilirsiniz. Yüzbaşı bileğini tutan eli hastalıklıymışçasına silkeledi. Doğruldu, cebinden gümüş bir saat çıkardı ve baktı. Generalin çadırında yemek vakti, dedi. Gitmem lazım. Tutsağa olan ilgisini tamamen kaybetmişti besbelli. Çavuş, karanlık iyice çöktükten sonra kızı çayıra götürüp işini bitir. Önce biraz eğlensek olur mu yüzbaşı, diye sordu çavuş Braddock. Diğer adamlar heves ve heyecanla kahkahalar attı. Yüzbaşı Acton atına bindi. Doğrusunu istersen çavuş, ona ne yapacağın zerre kadar umurumda değil. Atını General Custer'ın kampın başındaki çadırına doğru ilerletti. Diğerleri de atlarına bindiler. Çavuş Braddock gözlerinde kötü niyetli bir bakışla Craig'e doğru eğildi. Ona iyi bak evlat, geri döneceğiz. Craig en yakın yemek arabasına gitti. Bir tabak tuzlanmış domuz eti ve fasulye aldı. Bir kasa buldu ve üzerine oturup yemeğini yedi. 15 yıl öncesine dönmüş, mum ışığının cılız aydınlığında ona İncil okuyan annesini hatırlamıştı. Prior'dan aşağı akan ırmaklarda sonsuz bir sabırla o büyüleyici sarı madeni arayan babasını düşündü. Ve sonra aklına onu sadece bir kez tutsak bir hayvana acımasızca davrandığında döven Donaldson geldi. Saat 8'e geliyordu ve kampa karanlık çökmüştü. Craig yerinden kalktı, tabağıyla kaşığını yemek arabasına geri götürdü ve kızının yanına döndü. Kıza hiçbir şey söylemedi. Atın sırtına çaprazlama yerleştirilmiş iki tahtayı çözüp yere indirdi. Kızı yerden kaldırdı ve fazla bir çaba harcamadan atın üzerine oturttu. Yuları kızın eline verdi, sonra uzayıp giden çayırı işaret etti. Git, dedi. Kız ona iki saniye boyunca baktı. Craig atın sağrısına bir şaplak attı ve dayanıklı güçlü hayvan birkaç saniye içinde uzaklaştı. Kendi türünün kokusunu alana dek düzlüklerde ilerleyecek, yolunu kaybetmeyecekti. 15-20 metre ötedeki birkaç rey olanları meraklı gözlerle izliyordu. Saat 9'da geldiler. Çok öfkeliydiler. Çavuş Braddock onu döverken iki süvari kollarından tuttu. Kendinden geçtiğinde genç adamı kamp boyunca sürükleyerek General Custer'ın çadırının bulunduğu yere sürüklediler. Çadırın önü çok sayıda gaz lambasıyla aydınlanıyordu. General Custer çadırının önündeki masanın başında oturuyordu. Adamları etrafına dizilmişti. Keyfi yerindeyse çocukça eşek şakalarına bayılır, kahkahalar atarak etrafındakileri de neşelendirirdi. Sonsuz bir enerjisi ve inanılmaz bir dayanıklılığı vardı. Projelerinin, planlarının biri biter diğeri başlar, ardı arkası hiçbir zaman kesilmezdi. Düzlüklerden vahşi hayvanları toplayıp doğudaki hayvanat bahçelerine göndermekten, hayvan doldurmayı öğrenmeye kadar pek çok projesi vardı. Yıllarca ayrı kalmalarına rağmen üzerine titrediği karısı Elizabeth'i hiçbir zaman aldatmamıştı. Gençliğinde yaşadığı bir sarhoşluk tecrübesinin ardından ağzına içki koymamaya yemin etmişti. Akşam yemeğinin yanında bir kadeh şarap bile içmezdi. Asla küfretmez, yanında kötü söz kullanılmasına kesinlikle müsamaha göstermezdi. İç savaş sırasında müthiş bir cesaret örneği sergilemiş, bu korkusuzluğu sayesinde kısa süre içinde teğmenlikten tüm generalliğe yükselmiş, savaş sonrasında daha küçük olan orduda kalabilmek için yarbaylığa dönmüştü. Adamlarıyla birlikte yangınların ortasına dalmış ama bir kez bile kurşun yarası almamıştı. Pek çok sivilin gözünde bir kahramandı. Ama en yakınındaki adamları hariç kendi askerleri ona güvenmez ve ondan hiç hoşlanmazdı. Bunun bir sebebi onu rencide edenlere kin gütmesi ve son derece acımasız davranmasıydı. Kendisinin burnu bile kanamamıştı ama savaşta adamları en fazla ölen ve yaralanan süvari alayı komutanı oydu. Buna sebep olarak neredeyse çılgınlığa varan ihtiyatsızlığı gösteriliyordu. Askerler onları ölüme sürüklemesi muhtemel komutanları pek sevmezdi doğal olarak. Düzlüklerdeki savaşlar esnasında kırbaç kullanımını çok sık emretmiş, batıdaki tüm diğer komutanlardan daha çok askeri firar etmişti. 7. Süvari Alayı artık meşhur komutanının yanı sıra firar eden askerleriyle de ün salmıştı. Alaya sürekli yeni, acemi askerler dahil oluyor ama Custer adamların eğitilip etkin birer süvari olması için hiçbir girişimde bulunmuyordu. 7. Süvari Alayı Lincoln Kalesi'nde geçirilen uzun sonbahar ve kış aylarına rağmen 1876 Haziran'ında acınacak haldeydi. Custer inanılmayacak kadar kendini beğenmiş, bir o kadar da hırslı bir adamdı ve ilgi odağı olmaya bayılır, her fırsatta gazetelerde boy göstermeye çalışırdı. Tüm yapmacıklıkları, tabaklanmış antilop derisinden kıyafeti, uçuşan kestane rengi bukleleri ve 7. Süvari Alayı'na savaş yolunda eşlik eden gazeteci Mark Kellogg'un varlığı hep aynı amaç üzereydi. Ama bir general olarak onun ve adamlarının çoğunun önlerindeki saatler içinde ölümüne yol açabilecek iki önemli kusuru vardı. Bunlardan ilki düşmanını sürekli olarak hafife almasıydı. Adı Kızılderililerin can düşmanı olarak ün salmıştı ve buna kendisi de inanıyordu. 8 yıl önce bir köy dolusu Cheyenne'i uykularında katletmişti. Kansas'taki Washita Irmağı kıyısında Şef Karagüğüm'ün köyünün etrafını gece yarısı çevirmişler ve şafakta kadın erkek çoluk çocuk demeden herkesi öldürmüşlerdi. Cheyenne'ler beyaz adamla çok kısa bir süre önce yeni bir barış anlaşması imzaladıkları için güvende olduklarını düşünmüşler ve gafil avlanmışlardı. Sonraki yıllarda küçük çapta 4 çarpışmaya dahil olmuştu. Toplam kayıp bir düzineyi ancak bulmuştu. İç savaşın korkunç kayıp bilançosu göz önüne alındığında bu ufak kayıpların sözü edilmeye bile değmezdi. Bununla birlikte doğudaki okuyucular kahraman özlemi duyuyordu ve sınır bölgelerindeki savaş boyalı Kızılderililer şeytani düşmanlardı. Gazetelerdeki abartılı sansasyonel haberler ve kaleme aldığı kendi kitabı Düzlüklerdeki Hayatım sayesinde general halkın gözünde iyice putlaşmıştı. İkinci kusuru hiç kimseyi dinlememesiydi. Rosebud boyunca ilerledikleri sırada yanında son derece deneyimli izciler vardı ama Custer yaptıkları bütün uyarıları kulak arkası etti. Ben Craig'in Haziran'ın 24'ünde sürüklenerek önüne getirildiği adam buydu. Çavuş Braddock olanları anlattı ve görgü tanıkları olduğunu söyledi. Etrafı 6 subayıyla çevrili olan Custer önündeki adama dikkatle baktı. Antilop derisinden giysilere bürünmüş, boyu 1.80'e yakın, kıvırcık kahverengi saçlı, masmavi gözlü, gencecik bir adamdı. Bazı izciler gibi yarım kan beyaz değildi. Bununla birlikte ayaklarına süvari çizmeleri yerine yumuşak deriden çizmeler giymişti. Başının gerisindeki tek örgünün ucundan ise beyaz uçlu bir kartal tüyü sarkıyordu. ''Bu çok ciddi bir suç,'' dedi Custer, çavuşun sözleri sona erdiğinde. ''Doğru mu peki?'' ''Evet, general.'' ''Neden yaptın?'' Craig kızın sorguya çekilmesini ve akşam için yapılan planları anlattı. Custer'ın yüzünde onaylamaz bir ifade belirmişti. Komutam altında bu gibi olaylara asla tahammül edemem. Söyledikleri doğru mu çavuş? Custer'ın arkasında oturmakta olan yüzbaşı Acton o sırada araya girdi. Zekice ve ikna edici bir şekilde konuşuyordu. Kızın sorgulamasını bizzat yürütmüştü. Sorgulama tercüman yardımıyla sözlü olarak yapılmıştı. Kıza hiçbir şekilde şiddet uygulanmamıştı. Yanından ayrılmadan önce verdiği son emirler gece boyunca başına bir nöbetçi dikilmesi, kesinlikle dokunulmaması ve generalin sabah vereceği kararın beklenmesiydi. Eminim çavuş da söylediklerimi doğrulayacaktır diye bitirdi sözlerini. Evet efendim, tam olarak da böyle oldu dedi Brandon. Anlaşıldı dedi Custer. Askeri mahkemeye çıkana dek tutuklu kalacak. İnzibat subayını çağırtın. Craig bu tutsağı serbest bırakarak düşmanı uyarma fırsatı verdin. Bu vatan hainliği ve dar ağacına mahkum olmanı gerektirecek bir suçtur. Atını batıya doğru sürmedi dedi Craig. Ailesini bulmak için doğuya gitti ya da ailesinden kalanları. Yine de düşmanlara yerimizi bildirebilir dedi Custer sertçe. Nerede olduğunuzu biliyorlar zaten general. Nereden biliyorsun? Bütün gün bir gölge gibi sizi izlediler. 10 saniye süren şaşkın bir sessizlik oldu. Lewis adında iri yarı deneyimli bir asker olan inzibat çavuşu geldi. Bu adamı tutuklayın çavuş. Yarın gün doğumunda bir askeri mahkeme olacak. Karar hemen uygulanacak. Hepsi bu kadar. Yarın Tanrı'nın günü dedi Craig. Custer düşündü. Haklısın. Pazar günü adam asamam. Karar pazartesi günü uygulanacak. Kanadalı olan yüzbaşı William Cook bir kenarda oturmuş gelişmeleri not alıyordu. Daha sonra onları heybesine koyacaktı. O sırada izcilerden biri olan Bob Jackson atı üzerinde çadırın önüne geldi. Yanında 4 Reeve, bir de Crow izci vardı. Güneş batarken ilerideydiler ve geç dönmüşlerdi. Jackson yarı beyaz, yarı Piegan kara ayaktı. Verdiği rapor üzerine Custer heyecanla ayağa fırladı. Jackson'ın yerli izcileri gün batımından biraz önce büyük bir kampın izlerini bulmuştu. Çayırda pek çok yuvarlak çadır izi vardı. Kamptan ayrılan izler batıya, Rosebud Vadisi'nden uzağa gidiyordu. Custer'ın heyecanlanmasının 2 sebebi vardı. General Terry'den aldığı emirler, Rosebud'un akış yönünün tersine ilerlemesi, yeni bilgiler gelecek olursa o bilgiler doğrultusunda kendi inisiyatifini kullanmasıydı. İşte öyle bir durumla karşı karşıyaydılar. Custer artık kendi stratejilerini ve taktiklerini, kendi savaş planını yaratmakta özgürdü. Başkalarının emirlerini takip etmek zorunda değildi. İkinci sebep ise uzun zamandır peşinde oldukları Büyük Sioux grubunu büyük olasılıkla bulmuş olmalarıydı. 30 kilometre batıda bir başka vadi, bir başka nehir vardı. Önce Bighorn, sonra Yellowstone'la birleşmek üzere kuzeye doğru akan Little Bighorn. Gibbon ve Terry'nin birleşmiş güçleri 2-3 gün içinde kesişme noktasına ulaşacak ve güneye, Bighorn'a doğru dönecekti. Kampı toplayın diye bağırdı Custer ve adamları birliklerine dağıldı. Gece boyunca yürüyeceğiz. İnzibat subayına döndü. Mahkumu yanından ayırma çavuş Lewis. Atına bağlı ve hemen arkamda olacak. Böylece dostlarının başına gelenleri görebilir. Gece boyunca yürüdüler. Vadiden çıkarak engebeli zorlu arazide nehir havzaları arasındaki sete doğru sürekli tırmandılar. Adamlar da atlar da yorulmaya başlamıştı. Ayın 25'inde pazar sabahının ilk saatlerinde 2 vadi arasındaki yüksek sınıra vardılar. Gece kapkaraydı ama yıldızlar pırıl pırıl parlıyordu. Ayrımı geçtikten kısa bir süre sonra Mitch Boyer'in Dense Ashwood deresi olduğunu söylediği bir dereceye vardılar. Vadideki Little Bighorn ile birleşmek üzere tepeden aşağı batıya doğru akıyordu. Birlikler dereyi izlemeye başladı. Custer şafaktan hemen önce bir mola verdi ama kamp kurmak için yeterli alan yoktu. Yorgun askerler açık havada birkaç dakikalığına da olsa uyumaya çalıştı. Craig ve inzibat çavuşu Custer'ın 50 metre kadar gerisinde öndeki birlikle beraber ilerliyordu. Craig hala atın üzerindeydi ama şarp tüfeği de Bobby bıçağı çavuş Lewis'teydi. Ayak bilekleri ham deriden şeritlerle eğer kolanlı, bilekleri ise arkasında birbirine bağlanmıştı. Dürüst, kurallara bağlı ama insancıl olan Lewis, şafaktan önce verilen molada Craig'in ayak bileklerini çözdü ve atından inmesine izin verdi. Elleri hala bağlı olan genç adama matarasından birkaç yudum su içirdi. Sıcak bir gün olacaktı. Custer o günkü aptalca kararlarından ilkini bu sırada verdi. Komutada 3. sırada olan adamı Yüzbaşı Frederick Benteen'i çağırdı ve HD ve K birliklerinin önden güneye inerek Kızılderililerin olup olmadığını kontrol etmeleri emrini verdi. Craig alaydaki en profesyonel asker olduğunu düşündüğü Benteen'in bu emre itiraz ettiğini duydu. Little Bighorn kıyısında büyük bir düşman kuvveti varsa güçlerini bölmek akıllıca olur muydu? Emrimi duydun diye tersledi onu Custer ve arkasını döndü. Benteen umutsuzlukla ve söylediğini yerine getirmek üzere uzaklaştı. Custer'ın 600 kişilik kuvvetinin 150'si sonsuza dek uzanıyormuş gibi görünen tepelere ve vadilere doğru yola çıktı. Craig ve çavuş Lewis hiçbir zaman öğrenemeyecekti ama Bentley'in ve yorgun atları üzerindeki bitkin adamları vadiye birkaç saat sonra yardım etmeleri için çok geç olduğunda dönecekti. Custer emirlerini verdikten sonra kamp yine toplandı ve 7. Süvari alayı dere boyunca nehre doğru ilerlemeye devam etti. Alayın önünde ilerleyen Crow ve Ree izciler şafak vakti geri döndü. Dance, Ashwood deresi ve nehrin birleştiği noktada bir tepecik bulmuşlardı. Bölgeyi çok iyi tanıdıkları için tepeyi biliyorlardı. Üzerinde çam ağaçları vardı ve bir gözcü tepeye tırmandığı takdirde önündeki vadiyi olduğu gibi görebilirdi. İki Ree tepeyi tırmanıp vadiyi görmüştü. Custer'ın devam etme niyetinde olduğunu öğrendiklerinde oturup ölüm şarkıları söylemeye başladılar. Güneş doğdu, hava süratle ısınmaya başladı. Craig'in önünde ilerleyen General Custer, krem rengi antilop derisinden kıyafetini giymiş, sonra ceketini çıkarıp yuvarlayarak eğerine asmıştı. Üzerinde mavi pamuklu bir gömlek, başında gözlerini güneşten koruyan geniş kenarlı krem rengi bir şapka vardı. Alay tepeciye ulaştı. Custer tepeyi yarısına kadar tırmandı ve dürbünüyle önlerinde neler olduğunu görmeye çalıştı. Derenin kıyısında nehirle birleştiği noktadan hala 5 kilometre gerideydiler. Tepeden inip geri kalan adamlarıyla fikir alışverişi yaptığı sıralarda alayda dedikodular başlamıştı. Yemek için yakılan ateşlerin dumanları tüten bir Sioux köyünü kısmen görmüştü. Sabahı yaralamışlardı. Derenin karşısında nehrin doğusunda yer seviyesindekilerin görüşünü engelleyen alçak bir tepe sırası vardı. Yine de Custer Sioux'ları bulmuştu. Tam olarak kaç kişi olduklarını hala bilmiyor, izcilerin uyarılarına kulak asmıyordu. Saldırmaya kararlıydı, kitabında başka bir hamle bulunmuyordu. Seçtiği savaş planında bir kıskaç harekatı vardı. Kızılderililerin güney kanadının önünü kapatıp Terry ve Gibbon'ın kuzeyden yaklaşmasını beklemek yerine kıskacın iki yarısını 7. Süvari alayından geri kalanlarla oluşturmaya karar vermişti. Atına bağlanmış halde savaş sonrası yapılacak askeri mahkemeyi bekleyen Ben Craig, generalin komutada ikinci sıradaki adamı binbaşı Marcus Reno'ya AM ve B birliklerini alıp batıya doğru yola çıkmalarını emrettiğini duydu. Nehre ulaşacaklar, sığ kesiminden karşıya geçecekler, sağa dönecekler ve köye güneyden yaklaşacaklardı. Katır katarını ve erzakları korumaları için geride bir birlik bırakacaktı. Geri kalan 5 birlikle uca varana dek kuzeye, tepelerin ardına doğru 4 nala ilerleyecekti. Sonra nehir boyunca aşağı inecek, karşıya geçecek ve Sioux'lara kuzeyden saldıracaktı. Kızılderililer, Reno'nun 3, kendi 5 birliği arasında kapana kısılacak ve yok edilecekti. Craig, alçak tepelerin ardında neler olduğunu bilemezdi. Ama Crow ve Ree izcilerin davranışlarını gözlemleyebiliyordu. İzciler olacakları biliyor ve ölüme hazırlanıyordu. Tepelerin ardında hayatlarında rastlamadıkları büyüklükte bir karma Sioux ve Cheyenne kuvveti olduğunu görmüşlerdi. Bu büyüklükte karma kuvvet muhtemelen bir daha bir araya gelmeyecekti. 6 büyük kabile ortaklaşa avlanmak için birleşmiş ve Little Bighorn'un batı kıyısında kamp kurmuştu. Düzlüklerdeki tüm kabilelerden Kızılderililer gelmiş, sayıları 10-15 bini bulmuştu. Craig, düzlük Kızılderili toplumlarında 15 yaşından 30'lu yaşların sonlarına dek her erkeğin savaşçı kabul edildiğini biliyordu. Bu yüzden her kabilenin 1/6'ını savaşçılar oluştururdu. Yani nehir boyunda 2000 savaşçı vardı ve kuzeybatıdaki düzlüklerin geyik ve antilopla kaynadığını gördükten sonra uslu uslu rezervasyonlara dönmelerini beklemek aptallık olurdu. Daha da kötüsü, ve bunu kimse bilmiyordu, bir hafta önce General Crook ile çarpışıp mağlup etmişlerdi ve mavi üniformalı askerlerden hiç korkmuyorlardı. Uzun geyiğin erkekleri gibi ava da gitmemişlerdi. Aslında 24'ü akşamı Crook karşısında elde edilen büyük zaferi coşkuyla kutlamışlardı. Bir haftalık gecikmenin sebebi basitti. Ayın 17'sinde Crook ile yaptıkları savaşta ölenlerin ardından bir hafta boyunca yas tutmuşlar, bu yüzden kutlamalara ancak 7 gün sonra başlayabilmişlerdi. 25'i sabah, önceki gece boyunca dans eden savaşçılar dinlendirici uykularından uyandı. Ava gitmemişlerdi ve bütün vücutları hala boyalarla kaplıydı. Craig bunun kara güğümün Washita kıyısındaki uyuyan köyünden çok farklı olduğunu biliyordu. Öğle vakti geçmiş ve Custer kuvvetlerini son kez ve ölümcül bir şekilde tekrar bölmüştü. İzci binbaşı Reno'nun ayrılıp dere boyunca derenin nehirle birleştiği noktaya doğru ilerlemesini seyretti. B birliğinin başındaki yüzbaşı Acton, ölüm fermanını verdiği izciye şöyle bir bakıp kötücül bir ifadeyle gülümsedikten sonra yola devam etti. Hemen arkasından ilerleyen çavuş Braddock, Craig'e burnuna pis bir koku çarpmış gibi baktı. İki saat içinde iki adam da ölmüş, Renault'un üç birliği ise bir tepenin üzerinde yaşam savaşı veriyor olacaktı. Custer'ın yetişip onlara destek çıkacağını düşünerek dayanmaya çalışıyor olacaklardı. Ama Custer asla geri dönmeyecekti. İki gün sonra onları kurtaran General Terry olacaktı. Craig giderek küçülen alaydan 150 askerin daha ayrılıp dere boyunca ilerlemeye başlamasını izledi. Bir asker olmamasına rağmen onlara pek az inancı vardı. Custer'ın askerlerinin %30'u neredeyse hiç eğitim almamış acemilerdi. Bazıları atlarını sakin olduklarını bile zorlukla kontrol edebiliyordu. Çarpışma sırasında hayvanlara hükmedemeyecekleri çok açıktı. Bazıları ise Springfield tüfeklerini doğru düzgün kullanmayı bile bilmiyordu. %40'lık bir kesim uzun süredir orduda olmasına rağmen daha önce hiç öfkeli bir Kızılderili'ye ateş etmemiş, savaş anındaki hallerine tanık olmamıştı. Pek çoğu ise ömründe rezervasyonlardaki sakin uysal olanlar haricinde Kızılderili görmemişti. Kadınlarını ve çocuklarını korumak için hırsla, uluyarak, savaş çığlıkları atarak üzerlerine gelen savaş boyalarıyla kaplı Kızılderilileri gördüklerinde nasıl tepki göstereceklerini merak ediyordu. İçinde korkunç bir his vardı ve ön sezisi doğru çıkacak ama o zaman da çok geç kalınmış olacaktı. Custer'ın düşünmeyi reddettiği son bir faktör daha olduğunu biliyordu. Efsanelerin aksine düzlük Kızılderililere hayatın ucuz değil, kutsal olduğuna inanırdı. Savaş meydanında bile ağır kayıplar verdirmemeye çalışır, en iyi ve en cesur savaşçılarından birkaçını kaybetmeleri durumunda genellikle çözülürlerdi. Ama Custer ana babalarına, karılarına ve çocuklarına saldıracaktı. Şerefleri son vasi çuda ölene dek savaşmalarını sağlayacaktı. Hiç merhamet gösterilmeyecekti. Custer, Renault'un üç birliğinin kaldırdığı toz bulutu derenin aşağısında gözden kaybolurken, erzak ve malzeme arabalarının orada kalmasını emretti. Geri kalan altı birliğinden biri de arabaları koruma görevini üstlendi. General daha sonra E, C, L, I ve F birlikleriyle kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Alçak tepe sırası onları Kızılderililerden gizliyordu ama onlar da Kızılderilileri göremiyordu. İnzibat çavuşuna seslendi. Tutukluyu da getir. Yedinci süvari alayı aralarına daldığında dostlarının başına gelecekleri kendi gözleriyle görsün. Sonra dönüp atını kuzeye doğru sürdü. Toplamı yaklaşık 250 askerden oluşan 5 birlik onu takip ediyordu. Craig Custer'ın hala tehlikenin farkında olmadığını anladı. Adamın eğlenceyi izlemeleri için yanında 3 sivil götürmesinden anlaşılıyordu. Biri ufak tefek gözlüklü gazeteci Mark Kellogg'du. Diğer ikisi ise Custer'ın muhtemelen kendini sorumlu hissettiği iki genç akrabasıydı. Akrabalardan biri 19 yaşındaki en küçük erkek kardeşi Boston Custer, diğeri ise 16'sındaki yeğeni Autry Reed'di.